Ayrım 10. Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 129. Lot, Ianon bir keresinde kuzeydeki düşmanın ne kadar ilerlediğini anlatmıştı. Beşinciler, Cüce Krallığı'nın çevresinde 650 millik bir bölgeyi ele geçirmişler, 400 mil kadar da güneye inmişlerdi. Korunaklı bir kayanın altında mola verdiği sırada, haritayı çıkarıp bu gizemli gücün bir ok ucu gibi girdiği yerleri çıkarmaya çalıştı. İşgalin üç kısmı sihir güçlerine toslamış, işgal hareketi burada kesilmişti. Ancak ölü ülkenin gizemli efendisi Nodnon vazgeçmemiş görünüyordu. Sihir duvarlarına rağmen başarıları yadsınamazdı. Doğu tarafındaki kara elf ülkesi Dusonbasur, 200 mil uzunluğunda, 70 mil genişliğinde bir alanı iltihap gibi kapsıyor ve Gauragar'ın içine giriyordu. Ayrıca taş kapı yolu kapanmadığı sürece kuzey geçitinden ülkeye ardı arkası kesilmeyen işgalciler akın etmeye devam edecekti. Tobaribor'dan gelen orklar da ölü ülkeyle birleşirlerse sihir meclisi sıkıntıya girecek diye geçirdi içinden Tumtil kaygıyla. Büyüleri çok güçlü olabilirdi ancak birkaç noktada birden mücadele edemezlerdi. En azından şu anda orklar ile ölü ülkenin birlikte hareket ettiğini biliyorlar. Gönderdiği mektup Lot Ianon'a ulaşmış olmalıydı. Gauragar'ın değişken doğasının güzellikleri Tungdil'in yolculuğun başında yaşadığı kötü olayların bir kısmını telafi ediyordu en azından. İlkbahar yağmuruna rağmen tüm renklerini gösteriyordu ancak cüce etrafındaki tepe, orman ve düzlükleri pek de dikkat etmiyordu. Kısa bir süre sonra terk edilmiş bir Palandiel tapınağının önünden geçti. Koruma ve verimlilik bahşetmesi için inşa edilmiş birçok küçük penceresi ve işlemeleri olan küçük bir yapıydı bu. Burası insanların büyük bir kısmının tapındığı tanrıçaya ait bir tapınaktı. Tungdil'e fazla yumuşak, fazla sıradan geliyordu. Kitaplarda gördü ve çok ender olarak rastlanan Vrakkas tapınaklarını tercih ediyordu. Bazı insanlar su tanrıçası Elra'ya, bazıları rüzgardan sorumlu olan ve iyi ile kötü arasında denge sağlayan Tanrı Somusin'e tapınırlardı. Bu tanrının gözünde insanlar, elfler, cüceler ve canavarlar aynıydı. Ancak en zalim canavarların yaratıcısı olan Tion ise saygı görmekten çok nefret edilen bir tanrıydı. Ona tapınıp saygı gösteren kimseyi tanımıyorum diye düşündü. Lot Ianon'un tebaası ki bunların arasında Frala da bulunuyordu, Palandiel'e tapardı. Kendisi ise demirhanesine küçük bir Vrakkas sunağı inşa etmişti ve cücelerin baş ata babasını en sert granitten yaratıp onlara can veren tanrıya arada sırada ocakta erittiği altını sunardı. Diğer cücelerin de aynısını yapıp yapmadıklarını bilmiyordu ancak Vrakkas'a sadece en değerli hediyeleri vermek ona uygun görünüyordu. Kahverengi cüce gözleriyle kenarlarından sarmaşıkların sarktığı terk edilmiş tapınağa baktı. İnsanlar yakın zamanda ona daha çok dua edeceklerdir diye tahminde bulundu. Bir süre sonra kral Broro'nun ağır zırhlı ve kalabalık bir atlı birine yol vermek için yolun kenarında beklemek zorunda kaldı. Atlılar yanında yeri gümbürteterek geçtiler ve cücenin üstü sıçrayan çamurla kirlendi. 200 asker kadar saydı. Acaba orklara karşı mı harekete geçmişlerdi? İdosland'daki canavarların haberi çabuk yayılmıştı anlaşılan zira cüce devriyelerle daha sık karşılaşmaya başlamıştı. Graguar kralı Bururon, kral Tilogrun'un orkları yenmesini beklemeden kendi önlemlerini alıp onları arayıp yok etmek niyetindeydi. Tungdil uyarılarının insanlar tarafından ciddiye alındığını gördüğü için memnun oldu. Elbette ileride tarih kitaplarında herhangi bir boy ve klana ait olmayan cüce Tungdil, Bolofar'ın bir köylü ailesine güzel çayırın yıkılışından bahsedip bu haberi kuleli mezradaki yetkililere ilettiği yazmayacaktı ancak kendisi bunu biliyordu ve bu da onu mutlu ediyordu. Cüce genelde geceyi açık havada geçiriyordu ve bazen de bir samanlıkta yatıyordu. Sadece bir kez bir handa kaldı, cebindeki parayı harcamamaya çalışıyordu. Yarası 9 güneş batışı sonunda tamamen iyileşmişti. Yolcunun zorlukları vücut ağırlığından kaybetmesine yol açmıştı ve artık kemerin iki delik geriden bağlıyordu. Yokuş çıkarken eskisi gibi nefes nefese kalmıyordu artık. Sürekli yürümek dayanıklılığını artırmıştı ve hatta ayakları bile günlük düzenli adımlarla alışmıştı. Bazı geceler aklına yıkılan güzel çayır geliyordu. Zihnindeki bu iğrenç anıların yok olması için biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Birkaç güneş batışının ardından nihayet masadağı görmüştü. Dağ gerçekten de o parçanın peynir yardımıyla gösterdiği şekle benziyordu. Ancak rengi o kadar sarı değildi. Işık düz yamaçlardaki derin dik yarıklara vuruyordu. Koyu renk kaya, arazinin ortasına fırlatılmış bir taş gibi görünüyordu ve çevresinde koyu yeşil çam ağaçları sarmıştı. 50 adım yüksekliğinde olmalarına rağmen Karasemer'in yanında küçük ve narin görünüyorlardı. Karasemer'in bir zamanlar çok yüksek ve gerçek bir dağ olduğundan eminim. Belki de tanrılardan biri onu cezalandırmak için zirvesini kesip atmış ve geri kalanı burada bırakmıştır diye düşündü Tunkdil. Burası Tunkdil'in açıklayamadığı bir şekilde kendisine itici geliyordu. Eşyaları oraya götürmek zorunda olmasa buranın etrafından geçmek için büyük bir yay çizerdi herhalde. Goran böyle bir yerde yaşamayı tercih ettiğine göre pek arkadaş canlısı birisi değildi herhalde. Cüce bu düşünceleri bir kenara bırakarak eşyaların olduğu çantayı düzenleyip ormanın kenarı boyunca yarım mil kadar uzanan taş yolda ilerledi. Çamlığın etrafından dolanıp içeriye giren bir yol ya da patika aradı ancak güneş batarken yine başladığı noktaya geri dönmüştü. Garip bir orman. Yol olmadığına göre kendime baltamla bir patika açmak zorunda kalacağım yarın. Yorgunluğunu kemiklerinde hissettiğinden yola yakın bir noktada kamp kurup bir ateş yaktı. Bu sırada gözleri sürekli olarak içinden her an bir hayvanın çıkabileceğini düşündüğü orman sırrını gözlüyordu. Bir müddet sonra yalnız kalmak zorunda kalmadıkları için çok sevinen misafirleri oldu. İki hurdacı yük arabalarını ateşin yanına çekip arabayı çeken katırları çözdüler. Arabanın içinde taşıdıkları mutfak gereçleri askerlerin zırhlarından daha çok ses çıkarıyordu. Ateşin başında bize de yer var mı diye sordu arabayı kullanan kişi ve tanışma görevini üstüne aldı. Hil ve Kerolus Tunkdil için tipik insanlardı. Uzun saçlar, uzun boy, tıraşsız surat, basit kıyafetler ve gereksiz derecede gürültülü konuşmalar. Şakalar yapıp güldüler ve brandy şişesini sürekli çevirdiler ama neşeleri sahte görünüyordu. Sorumu yanlış anlamayın lütfen dedi Tunkdil ama bana biraz kaygılı göründünüz. Hil anında gülmeyi kesti. İyi bir gözlem, yerden bitme. Cüce, ben bir cüceyim. Ah, yerden bitmelerle cüceler arasında bir fark var mı? Hayır, bu sadece daha iyi tanımlıyor. Tıpkı size yer üstünde yaşayanlar ya da uzun hergeleler denmemesi gerektiği gibi. Hil sırıttı, anladım. Doğrusunu söylemek gerekirse biz dağdan ve ormanda yaşayan yaratıklardan korkuyoruz biraz. Karasemer'de konaklamamızın tek nedeni katırlarımızın artık arabayı çekecek halde olmamaları diye itiraf etti. O sırada tavaya 4 yumurta kırıp onları pişiren Kerolus. Yemeğin cüceyle ve yol arkadaşlarıyla paylaştı. Dağın nesi var diye sordu yumurtanın sarısını ekmeğiyle karıştıran Tunkdil. Hurdacılar ona şaşkın şaşkın baktılar. Vay efsaneyi bilmeyen bir yer cüce. O zaman sana artık bir dağ olmayan bu dağdan bahsetmek istiyorum. Hil ateşe biraz daha yaklaştı ve yoldaşı anlatmaya başladı. Bir zamanlar Karasemer'e Bulut Dağı denirdi çünkü zirvesi gökyüzüne kadar uzanırdı. Korunaklı ülkedeki en ulu ve en gururlu dağdı. Zirvesindeki karlar asla erimezdi ve en tepesi de saf altındandı. Ancak hiçbir insan zirveye tırmanıp da bu zenginliklerden faydalanamazdı. Dağın alt yamaçları bunun için fazla düz ve sertti. Tepedeki kar ve altın o kadar parlaktı ki oraya uzun süre bakanlar kör olurdu. İnsanlar altın istiyorlardı ve bu yüzden cüceleri yardıma çağırdılar. Cüceler dağı kendi gözleriyle görebilmek için bir heyet gönderdiler. Kazma, çekiç ve kürekleriyle kayalara giriştiler. Aletleri insanlarınkinden daha iyi olduğundan Bulut Dağı'nın içine bir giriş açıp yukarı doğru ilerlemeye başladılar. Dağın içini oyup kör olmadan altınları aldılar. Gavura garlı insanları bundan hoşlanmadı ve cücelerden kendilerine düşen payı da vermelerini istediler. İnsanlarla cüceler kavga etmeye başlayınca canlanan dağ talancılardan kurtulmak için kızgınlıkla sarsılmaya başladı. Ancak dağın içi o kadar oyulmuş, o kadar delinmişti ki dağ kendi içine çöktü ve aç gözleri altında ezdi. Böylece dağ güzelliğini ve büyüklüğünü kaybetti. O günden beri insanlarla cüceleri nefretle takip eder. Çöken kayalığın rengi içinde barındırdığı kötülük yüzünden zamanla siyaha döndü. Ateş çıtırdayarak yanıyordu. Kerolus ateşin güçlenmesi ve karanlığı aydınlatması için bir odun daha attı. Karasemer'deki kötülüğü hemen hissetmiştim diye geçirdi içinden Tunkdil. Gore'nin kendini burada rahat hissetmesine anlam veremiyordu. Bu karakteri hakkında birçok ipucu veriyordu. Ormanda her gezgini ölüm getiren yaratıkların dolandığı söyleniyor. Dağ bu yaratıkları çağırmış ve onlara bolca ganimet vaadinde bulunmuş diye anlatmaya başladı ve hurdacı titredi. Açlıktan büyüdüğünde çamların arasından çıkıp köylere saldırırlarmış. İnsan, hayvan, her şeyi yerlermiş. Yoldayken yanında birilerinin olması iyiymiş dedi Tunkil samimi bir şekilde ve ormanın içinden nasıl geçeceğini düşünmeye başladı. En azından baltası kendisine eşlik edecekti. Ben de bir hikaye anlatabilirim. Güzel çayırda yaşadıklarını, kara elfleri ve köyün yok edilişini anlattı. Konuşurken arada tıkandı. Hatıralar yaşadığı dehşeti yeniden canlandırmıştı. Uzanıp uyumaya çalıştı ancak orman onu uyutmuyordu. Ağaçlar tam da derin uykuya dalacağı her seferinde gürültüyle salınmaktan zevk alıyorlarmış gibiydi. Hil ve Kerolus'u bu durum pek rahatsız ediyormuş gibi görünmüyordu. Cüce Brandy'ye neden bu kadar yüklendiklerini anlamıştı. Bir şey duyamayacak kadar uyuşmuşlardı. Adamlar nöbet tutma işini cüceye bırakmışlardı. Gürültüler ancak gün aydınlanmaya başladığında sona ermişti. Hurdacılar kalkıp Tunktil'e hayırlı bir yolculuk yapmasını dileyip yollarına devam ettiler. Cüce ise bitkin bir halde geride kalmıştı. Çamların arasında kendisini bekleyen karanlığa doğru baktı. Çare yoktu. Karasemer'e gitmeliydi. Eğer Kerolus'un anlattıklarının en azından bir kısmı doğruysa, Goren tünellerin ayakta kalmış olan kısımlarda yaşıyor olmalıydı. Canavarlar olsun ya da olmasın ormandan geçmeliyim. Baltasını çekip iki elle tuttu ve ormanın içine daldı. Aynı anda da içine kötü bir his doğdu. Dağ onu burada istemediğini belli ediyordu. Tunkil bunları düşünmeyi bıraktı. Eşyalarını ne kadar çabuk teslim ederse İonlardaki huzurlu yuvasına o kadar çabuk geri dönerdi. Belki de ikincilerin cüceleri Lot Ianon'un mektubuna cevap vermişlerdir. Bu arada diye geçirdi içinden. Kararlı ilerleyişi sırasında ormanda herhangi bir yaratığa rastlamadı ve sonunda Masa Dağı'nın eteğine vardı. Demek ki gündüzleri yolculara saldırmak istemiyorlardı. Bu cücenin işine gelirdi. Ancak Karasemer'in dik yamaçları ona hiç de konuksever görünmüyordu ve elinde olsa hemen geri dönüp buradan uzaklaşırdı. O anda yukarıdan aşağıya doğru bir toprak kayması oldu. Tunkdil kendisini son anda korunaklı bir yere atmayı başardı. Yuvarlanan son kaya parçası hemen ayağının dibine düşmüştü. Düşen kaya parçaları onu öldürecek kadar büyüktü fakat seçeneği yoktu. Goren'i bulmalıydı. Cüce bir kulübe ya da bir patika yol bulabilmek için masadan etrafında dolaştı. Ancak nafileydi. Goren'in adını bağırmaya başladı ve bir cevap almayı umdu. Ancak bu da olmadı. Küfrederek dik siyah yamaçların etrafına bir kez daha dolandı ve bu sefer kayalara oyulmuş basamaklar keşfetti. Basamakların yüksekliği kendisi için uygundu ancak koca ayaklı insanların buraya çıkarken zorlanacakları kesindi. Tunkdil yavaş yavaş Karasemer'e tırmanmaya başladı. 100 basamak, 200 basamak, 300, 4 ayak üzerinde tırmanıp basamaklara tutunuyordu. Alabileceği yegane önlem buydu. Dağ arada sırada kayalar ve toprak fırlatıyordu. Kaymalar yaşanıyordu. Cücenin ellerinde ve yüzünde çizikler ve ufak yaralar meydana gelmişti. Taşlardan birisi anında derin bir yarık açtı. Başı dönmeye başlamıştı ve Tunkdil düşmemek için merdivenlere sıkı sıkı tutundu. Baş dönmesi geçince Tunkdil sağ gözüne akan kanı silip homurdanarak tırmanmaya devam etti. Frakkas bizi kayalara hükmetmemiz için kayalardan meydana getirdi. Bu yüzden bana boyun eğeceksin diye bağırdı. Beni üzerinden atamayacaksın. Gölgesinden güneşin tepe noktaya ulaştığını ve sonra da yavaş yavaş battığını gördü. Rüzgar kulakların etrafında soğuk soğuk esiyor ve sırt çantasını çekiştiriyordu. Attığı her adımla birlikte tehlike büyüyordu ve inişi aklına getirmek bile istemiyordu. Yine de dönüp 400 adım yükseklikten Gauragar'a baktı. Bulutlar ve güneş, çayırlar, tarlalar ve ormanlardan oluşan mozaiğin üzerinde daha önce görmediği gölge oyunları oynuyordu. Tunkdil uzaklarda küçük oyun küplerinden yapılmışa benzeyen yerleşim yerleri gördü. Dere ve nehirler arazinin üzerindeki damarlara benziyordu ve hava bahar kokuyordu. Harika manzara adeta nefesini kesmişti. O anda kendini bir dağ gibi ulu ve kudretli hissetti. Cüce halkın neden dağları kendilerine ev olarak seçtiklerini anlayabiliyordu şimdi. Cesareti artmış bir halde tırmanışına devam etti ve yaklaşık 500 adım yükseklikte bir oyuğa rastladı. Cüce geceyi burada geçirmeye karar verdi. Dikkatli bir şekilde girintinin içine yerleşti. Burası onu sert rüzgarlardan ve düşen kayalardan korurdu. Yarın gerisine bakarız. Batan güneş Basit barınağını aydınlattı. Sıcak ışık masadan siyah yamaçlarına vuruyor ve kayaların değişik yapılarını gözler önüne seriyordu. Tuntil duvarlardaki şekillere baktıkça girinti ve çıkıntıların yazılara benzediğini düşünmeye başladı. Cüce gözlerini kırpıştırdı. Bu bir yanılgı olabilir mi diye sordu kendi kendine. Eliyle yüzeyi yokladı. Burada gerçekten bir şey vardı. Hava koşulları döngüler içinde rünleri silikleştirmişti ancak orada oldukları kesindi. Bu sorunu kolayca çözebilirdi. Çabucak kav kibrit kutusunu çıkarıp ufak bir ateş yaktı ve baltasının sapının ucunu tutuşturdu. Tuntil haritayı çıkarıp boş olan tarafını yukarı geleceği şekilde duvara dayadı ve istenmiş sapı dikkatlice haritanın üzerinde sürtmeye başladı. İz zorlukla kağıda geçiyordu ancak yine de başarılı oldu. İşaretler kağıda geçmişti ve kadim bir yazı ortaya çıkmıştı. Tuntil'in süslü işlenmiş rünleri ve ağdalı dili ortak cüce diline çevirmesi ve anlaması oldukça zamanını aldı. Kanla yapıldı, kanla boyandı, dörtlere karşı yaratıldı, dörtler karşısında yenildi, dörtler tarafından lanetlendi, beşlerin tümü tarafından terk edildi, üçler tarafından uyandırıldı, üçlerin rızası dışında yeniden boyandı, tüm çocukların kanıyla. Ustalar kelimeleri kayaya işlerken yenilenmenin ve sürekliliğin işareti olan ağaç formunu kullanmışlardı. Tuntil rünlerin yaşı hakkında bir yorumda bulunamadı. Zira Lot Iano'nun kitaplarında bununla ilgili herhangi hiçbir şey yoktu. Kelimeleri hayat vermek için onları sesli bir şekilde okudu. Ona yabancı olan ama yine de bir şekilde tanıdık gelen sesi duygulanarak dinledi. İnsanların dilinden çok farklıydı. Heceler onu etkiliyor, içindeki duyguları tetikliyordu. Karasemer'in yamaçları ve uçurumları da kadim dili duyup hatırlamıştı. Daha sarsılmaya başlamıştı. Cücelere karşı duyduğu öfke tazelenmiş bir şekilde Tunkir'e yönelmişti. Beni üzerinden atmana izin vermeyeceğim. Cüce duvar kenarına yaklaşıp sarsını aşağı düşmemeye çalıştı. Fakat sırtını yasladı, kayalar da sallanmaya başladı. Büyük bir gürültüyle kendisinden uzaklaşarak bir tünel girişi oluşturdular. Karasemer'in titreyişi aniden kesildi. Tuntil önünde iki seçenek olduğunu gördü. Ya dağ ona tuzak hazırlamıştı ve cüceyi içine çekerek onu sonsuza kadar içinde tutacaktı ya da Goren evinin kapısını açmıştı. Fazla beklemedi. Çabucak karar vererek eşyalarını toplayıp sırtını alarak kapıdan içeriye girdi. Birkaç adım ilerledikten sonra daha yeniden sarsılmaya başladı ve kapı karanlık gökyüzünün üzerine durdurulamaz bir biçimde kapandı. Korunaklı ülkenin üzerindeki yıldızlar cüceye son kez veda etmek üzere göz kırptı. Sonunda Karasefer'in içinde hapsolmuştu. Korunaklı ülke Leos Nudin büyü diyarı 6234. güneş döngüsü ilk yaz. Görkemli saray yapısı beyaz ışıltılar yayarak çelik mavisi gökyüzüne doğru yükseliyordu. Kum rengi kuleler kubbeli çatıların üzerine çıkıp sıcak güneş ışığında parlıyordu. Saray kudretli varlığı ve büyüklüğüyle yolculara 50 mil uzaktan bile göz kırpıyordu. Leos Nudin'in başkenti Polisata'yı görmemek için kör olmak gerekirdi. Lot Iannon manzaranın güzelliğini tadını çıkarıyor ve toplanma nedenleri keyfini kaçırsa da diğerleriyle yeniden görüşeceği için kendini mutlu hissediyordu. Fro'nun dizginlerinden çekerek onu yavaşlattı ve şehir kapısından geçti. Aygır sinirle soluyordu çünkü dört nola gitmek ve rüzgarı yelesini hissetmek istiyordu. Eski gelenekler doğrultusunda sihir meclisi burada toplanırdı. Büyücüler 2000 döngüden beri buna uyarlardı. Bunun değişik nedenleri vardı. Öncelikle bu şehir korunaklı ülkenin tam merkezinde yer alıyordu ve bir insan kalbi şeklinde inşa edilmişti. Diğer beş büyü diyarına yayılan sihir alanları güçlerini buradan alıyor gibi görünüyordu. Leos Nudin tıpkı bir su kaynağı gibi İyondar'ı, Turguria'yı, Saborien'i, Oremaira'yı ve Brandoka'yı sihir gücüyle besliyordu. Magus gülerek aygırın yelesini okşadı. Eve dönüş yolunda istediğin kadar koşacaksın diyerek söz verdi ve dikkatini etrafında olanlara yöneltti. Poristan'ın surları 40 bin insana güvenlik ve barınma olanağı sağlıyordu. Şehir yüzlerce millik bir düzlük alanın ortasında bulunduğundan buranın sakinleri tarım ve hayvancılıkla uğraşmayı seçmişlerdi ve bu sayede çok rahat bir hayat sürüyorlardı. Ürünlerinin kalitesi korunaklı ülkenin kuzey batısında yer alan ve Başak Düzlüğü olarak da adlandırılan Tabai'nin tarım ürünleriyle boy ölçecek kadar yüksekti. Lord Ian'un Furo'yu hareketli sokakların arasından sürdü. İkide bir yoldan geçen araba ve kağanlara yol vermek zorunda kalıyor ve yayaları ezmemek için dikkat etmesi gerekiyordu. Kısa süre içinde evinin sakinini özlemeye başlamıştı bile. Sonunda sıradan insanların sadece meclisin davet üzere girebildikleri sarayın kapısına ulaşmıştı. Görünmeden surları aşmaya çalışan gözü kara kişileri burada görünmez barikatlar durdururdu. Tuzağa düşmüş sinekler gibi buraya yapışıp kalır, açlık ve susuzluktan ölürlerdi. Geriye kemiklerinden başka bir şey kalmayınca da tuzak onları serbest bırakırdı. Maguslar bu konuda oldukça katıydı çünkü sarayda altılar ve yardımcıların dışında kimsenin işi olamazdı. Lord Ianon kapıyı açacak olan sihirli formülü söyledi. Kapı görünmez güçler tarafından sessiz bir şekilde açıldı ve girişi serbest bıraktı. Renkli mermerden yapılmış geniş merdivenlerin başında atını durdurdu ve eğerinden kayarak indi. Geniş merdivenleri geçtikten sonra zemini değerli mozaiklerle bezeli, ışıkla aydınlatılmış, kemerlerin altından yürümeye devam etti. Beyaz sütunlar kubbe şeklindeki cam çatıdan içeri düşen ışığı yansıtarak mekanın tüm renklerini ortaya koyuyordu. Koridor onu beklendiği toplantı salonuna kadar götürdü. Sihirli kelimeleri söyledikten sonra kapı açıldı. Devasa bakır taşı masanın etrafında toplanmışlardı. Bilgiye aç, Nudin, güzel Turgur, suskun Sabora, koruyucu Mayra ve atılgan Andokai. Bu kişiler hayal edilemez güçlere sahip olan, kudretli altıları oluşturan insanlardı. İçlerinden her biri sihrin gücüyle kendi hedeflerine ulaşmak için çaba harcardı. Korunaklı ülkenin 7 kral ve kraliçesini devirmek ya da değiştirmek onlar için çok basit bir hareket olurdu. Ancak bunlarla uğraşmazlardı. Onların derdi dünyevi güç değil sihrin mükemmelleştirilmesiydi. Lord Ianon önce Sabora'yı sonra diğerlerini selamladı ve masaya geçerek Sabora ile Turgur arasındaki yerine oturdu. Selamına başlarını eğerek karşılık verdiler. Sabora elini tutup sıktı ve içten bir gülümsemeyle yüzüne baktı. Burada olmana çok sevindim Lord Ianon. Kapılar ve yere kadar uzanan sarı ipekten bir elbise giymişti. Kısa saçları daha da kırlaşmıştı fakat gri kahverengi gözleri neşeyle parlıyordu. Atılgan daha fazla dayanamadı. Sadece onu duyabilmesi için sesini fısıltı haline getirmişti. Ben de öyle ama farklı bir sebepten. Lord Ianon gülümsedi ve kendini aşık bir genç adam gibi hissetti. Duyguları karşılıklıydı. İlk çağrımıza neden yanıt vermediğini öğrendik dedi Andokai. Sesinde hafif bir suçlama vardı. Katı bir güzelliği vardı ve vücudu bir büyücü için oldukça kaslıydı. Bir savaşçı kadar iyi dövüşebildiği görünüşünden anlaşılıyordu. Uzun sarı saçlarını örmüştü ve mavi gözleri sürekli kavga ararmış gibiydi. Frie de Gard ve Urobar öldü diye ekledim Mayra. Andokai'den daha uzun ve zayıftı. Kızıl saçları çıplak beyaz omuzlarına dökülüyordu. Açık yeşil renkli elbisesi, gözleri, boynu ve kulaklarındaki altın takılarla harika bir uyum içindeydi. Haber sen buraya gelmeden hemen önce ulaştı bize. Nudin'e baktı. Katillerin kara elflerden başkasının olamayacağı konusunda hemfikiriz. Ölü ülke onları altıların toplantısını engellemek için göndermiş olmalı. Lord Ianon alnını kırıştırdı. Kuzeydeki gücün en tehlikeli hizmetçilerini bu kadar güneye göndermesi ilk kez oluyor. Nudin engellerimizin zayıfladığını anlattı bana, dedi. Düşmanımız kuzeye geçtiğinden sürekli olarak destek alıyor. Bunu engellemediğimiz sürece büyü engellerini yeniden güçlendirmek için daha birçok kez Porista'da toplanmak zorunda kalacağız. İşaret parmağını sinirli bir şekilde masaya vuruyordu. Buna artık bir son verilmeli. Ölü ülkenin gücünü yok edelim arkadaşlar. Tabii diye söze girdi Turgur küçümseyerek. Tıraşlı yüzü, ince bıyığı ve uzun sık dalgalı siyah saçları güzelin ayırt edici özellikleriydi. Korunaklı ülkedeki hiçbir erkek güzellikte onunla boy ölçüşemezdi. Her yaştan kadın önüne serilirdi ve erkekler ona bu yüzden ya hayranlık duyar ya da ondan nefret ederdi. Bundan kolayı yok Lord Ianon. Bunu size söylemen ne güzel. İçimizden biri bunu neden düşünemedi acaba? Burası dalga geçmek için uygun bir yer değil dedi Nudin güzele sert bir şekilde. Meclis sustu. Kadın ve erkekler görünmez düşmana karşı geçmişte girişilen mücadeleleri anımsadılar. Hangi formülü denediysek olmadı. Ölülke, koca ve yağlı bir hayvan gibi, Gauragar'ın, Tabaini'nin, Alandur'un yani eski adıyla Lesin Tail'in ve bugün adı Duson Basur olan altın düzlüklerin üzerine çökmüş durumda, dedi Lothian'ın. O sırada ortaya çıkardığımız güçlerle dağları yok edilebilir, denizleri buharlaştırabilirdik, diye ekledi yıkım işini yakından bilen Andok Kai. Maga rüzgarların tanrısı Samusin'e tapar ve her türlü hava olayına hükmederdi. Mizaj da tıpkı rüzgar gibi öngörülemezdi ve bu yüzden zaman zaman da ciddi fırtınaların çıkmasına neden olmuştu. Demek ki yeterli değildi, diyerek fikrini belirtti Turgur. Ölü ülke pençelerini toprağa geçirdi ve orada kaldı. Öyle değil işte, diye itiraz etti Andokai. Silmiş bir şekilde saldırmaya hazırlanıyor. Önlem almazsak saldırı gerçekleşecektir. Lothianon tekrar sözü aldı. Bunu düşündüm. Güçlerimizi birleştirdiğimizde tehditli kontrol altında tutabildiğimizi gördük. Tüm öğrencilerimizi de Poriste'ye çağırıp törene dahil edersek onu geri püskürtmeyi başarabiliriz. Masanın etrafındakilere baktı. Bu konu hakkında uzun süredir kafa parlatıyordu. Her birinin en az 30 genç famulusu vardı ve bunlar büyü kullanabilecek durumdaydılar. 180 büyücünün gücünü birleştirebilirsek ölü ülkeyi alt edebiliriz. Ya da denememiz başarısız olur ve ne dünyevi ne de ruhani hiçbir gücün onu durduramayacağını öğrenmiş oluruz, dedi Nudin kuru bir sesle. Lothian'ın en kötü ihtimali aklına getirmek bile istemiyordu. Korunaklı ülke eninde sonunda karanlık güçlerin eline düşerdi. Tüm insanlar, hayvanlar ve doğanın kendisi varlıklarına yaşayan ölüler olarak devam eder ve kuzeyden gelen gücün emrine girerlerdi. Bedeni serin bir ürperti kapladı. Hayır, buna izin veremeyiz. İlk konuşan Andokai oldu. Diğer beşine dönerken kaygılı görünüyordu. İçinizden bazılarının benim Samusin'e tapınmamdan rahatsız olduğunu biliyorum. Ancak bu durum değişmeyecek. Harekete geçmeliyiz. Beni şaşırtıyorsun, dedi Lothianon. Senin buna karşı çıkacağını sanıyordum. Samusin dengesinin tanrısıdır. Karanlığın olduğu yerde gölgeye dahi yer yoktur. Ölü ülkenin amacına ulaşmasına seyirci kalamayız. Önerine katılıyorum, dedi. Kendinden emin bir sesle, ölü ülke gittiğinde denge yeniden oluşacaktır. 10. ayrımın sonu, sayfa 142.